Ayrım 8, Mira, Rula Cebrığ, sayfa 97. Dördüncü bölüm, Mira. 1. Mira'nın babasının onları dar eltifele ilk kez götürdüğü gün, sonbahar henüz gelmemişti, fakat ince bir sis, şehrin etrafındaki tepeleri kaplamıştı. Mira'nın babası banyo kapısını aralık bırakmıştı, tıraş oluyordu, fakat çoğunlukla yaptığı gibi ıslık çalmıyordu. Sessizce aynaya yansıyan kendi yorgun yüzüne bakıyordu. Bir ay önce Nadia'nın toprağa verildiği sabahta böyle görünüyordu. Mira sessizce babasını izlerken bir yaş damlasının beyaz köpük içinde kaybolmadan önce yanağında parladığını gördü. Miral ve Rana'nın babaları uzun boylu, zayıf bir adamdı. İnce dudakları ve iri siyah gözleri vardı. Nijerya'da doğmuş ve İngiliz mandası sırasında Senegal, Mali ve Afrika'daki diğer Müslüman ülkelerden Filistin'e gelen göçmenlere katılmış, şimdi Mescid-i Aksa Camii'nde imamlık yapıyordu. Eskişehir surları içinde yeşil demir bir kapıdan girilen semtlerinde neredeyse tüm halk Afrika kökenliydi. Cemal kibar bir kişiliğe, tavırlarında, gözlerinde ve hareketlerinde görülen bir asalete sahipti. Güzel elleri ve uzun ince parmakları vardı. Yaşadıkları bölge semtten daha ötedeydi. Tüm çocukların bir arada oynadığı ve ilişkilerin yetişkinler arasında bile yoğun ve içten olduğu gerçek bir toplumdu. İnsanlar kendilerini salt komşu olarak değil, geniş bir ailedeki erkek ve kız kardeşler olarak görüyordu. Miral'ın babası semtteki en saygın insanlardan biriydi. Birçoğunun ruhani danışmanı, bilge ve sabırlı bir dost. Girişinin kokulu yasemin ve iri bir nar ağacı ile çevrelendiği iki odalı bir evde yaşıyorlardı. İçeride iki dik basamakla, zemini ve duvarları kilim kaplı, parlak, geniş bir salona ulaşılıyordu. Odanın ortasında babalarının şu anda yattığı, Orta Doğu'nun çeşitli yerlerinden gelmiş ve Şam, Beyrut, Amman ve Kahire'nin usta camcılarının üflediği, elle boyanmış içki kadehleriyle dolu, ahşap vitrin dolabına bakan sofa, yatak duruyordu. Kadehler daima mükemmel biçimde parlardı, zira Cemal her hafta bunların tozunu alıyordu. Yatak odası da kilimlerle doluydu ve yastıklarla kaplı alçak bir yatak vardı. Ferforje lambalar ile renkli pencere camları mavi ve kırmızı tonlarında sıcak bir ışık veriyordu. Küçük banyo Eskişehir'i görüyordu ve mavi yeşil fayanslardan hoş bir mozaiğe sahipti. Cemal, Miral ve Rana yeşilin İslam'ın rengi ve mavinin saflık, gök, su ve sonsuzluk rengi olduğunu öğretmişti. Bir duvar neredeyse tamamen geniş lavaboyla kaplanmıştı. Lavabonun bir tarafı annesinin ölümünden birkaç ay önce Miral'ın beceriksiz tırmanma teşebbüsünün sonucunda hafifçe çatlamıştı. Bu neredeyse görünmeyen çatlağa her bakışında Miral bir an için annesinin yüzünü tekrar görüyordu. Kızlarını yetimhaneye götürdüğü gün Cemal her zamankinden erken kalktı. Yatak odası penceresinden sokak lambalarının belirsizce aydınlattığı boş sokağa, çamaşır ipleri dolu evlere ve sardunya saksılarıyla dolu pencerelere bakarken yolun karşısındaki caminin minaresinde günün ilk ezanı kulaklarında geldi. Cemal kızlarına farklı biçimlerde bağlıydı. Miral annesinin ölümünden beri küçük bir yetişkin gibi davranır, okulda en yüksek notları almaya devam ederken Rana daha fazla korunmaya ihtiyaç duyuyordu. Rana uyuyamadığında Cemal'in karısının ölümünden sonra yatağını getirdiği salona gelir ve kollarını babasına dolardı. Sadece bu şekilde sessizce babasının yanında yatan çocuk uykuya dalabiliyordu. Fakat Miral de Cemal'i endişelendiriyordu, zira kız derin bir endişeye boğulmuşa benziyordu. Onları yetimhaneye götürmeden önceki akşam ter içinde uyanmış ve yine rüyasında annesini gördüğünü söylemişti. Rüyasında yaprakları hafif rüzgarla sallanan bir ağacın üzerindeydi. En tepeye kadar tırmanmaya kararlıydı. Rana yerden onu izliyor, gülümseyerek ellerini başın üzerine kaldırıyordu. Babası çimende oturmuş sigara içiyor, anneleri de nehre doğru yürüyordu. Miral tüm gücüyle bacaklarını ağaç gövdesine dolayıp parmaklarını kalın kabuğuna geçirdiğinde üstü çizilmişti. En üstteki dala ulaşana kadar tırmandı, Aniden rüzgar kesildi ve her şey sessizleşti. Miral babasına bakıp gülümsediğinde o da el salladı. Kız kardeşinin bahçede neşeyle hoplayıp zıpladığını görüyordu. Fakat annesini nehir kıyısında veya başka bir yerde göremediği için keyfi kaçmıştı. Cemal çok sevdiğin birini kaybettiğini rüyalar görmenin normal olduğunu söyleyerek kızı yatıştırmaya çalıştı. Miral anlaşılmaz bir bakış attı fakat yanıtı kızı tatmin etmemiş gibiydi ve biraz daha açıklama yapması gerekti. Bunu annesinin yüz hatlarını unutma korkusuna bağladı. Onları dar el tifele yerleştirme kararı zor ve en önemlisi acı vericiydi. Kızlarından asla ayrılmak istemiyordu, hele Nadya'sı gittikten sonra. Fakat kesinlikle kadının ölümünden ve kız kardeşinin birkaç yıl önceki saldırı teşebbüsüyle ailelerin adının hala lekesi olmasından dolayı 5 yaşındaki Miral ve 4 yaşındaki Rana'nın daha dokunaklı bir ortamda yaşamasını tercih ediyordu. Hind'i uzun zamandır tanıyordu ve caminin dışına terk edilmiş bir çocuğu ona bizzat götürmüştü. Şimdi ona kendi kızlarını götürüyordu. Hind okulun kızlar için ikinci bir yuva olmasını önerdi. Bu amaçla kızların soyadlarını değiştirmenin en iyisi olacağını karar verdiler ve Miral ve Rana Şahin, Miral ve Rana Halabi oldu. 2. O sabah Kudüs'ün Arap mahalleleri, pazar yerlerinin olağan hazırlıklarıyla doluydu. Kızlarıyla yola çıkan, sağ elinde kızların kişisel eşyalarıyla dolu küçük bir bavul tutan Cemal'in zihnini bastırılmış bir feryat doldurmuştu. Yürürlerken Rana bu taraftaki serçe parmağını kavramış ve Miral sol elini tutuyordu. Babaları bir tezgahta durarak onlara karamel aldı. Onları her hafta ziyaret edeceğini biliyordu, yine de huzursuzdu. Çocuklar tatlı şekerlemeyi yedi, tadı ayrılığın acısıyla karışıyordu. Tekrar yürümeye başladıklarında Miral etrafa bakınıyordu. Sokaklarda pazar yerlerinin satışlarından başka kimse yok gibiydi. Birkaç adım sonra ise komşular sel gibi pencereleri akmış ve güneş öğleden sonralarında beraber oynadıkları çocuklar yol boyunca onları çiçekler ve daha fazla şekerleme ile selamlıyordu. Miral yakın bir zamanda eve gidemeyeceğini sezdi. Babası o Rana'nın ne zaman dönecekleri sorusuna cevaplamaktan her seferinde kaçınmış, Miral da kısmen kız kardeşini telaşlandırmak istemediğinden ısrar etmemişti. Annelerin ölümünden beri Miral, Rana'ya farklı bir gözle bakıyordu. Miral sadece bir yaş büyük olmasına karşın kız kardeşini korumanın kendisinin görevi olduğunu hissediyordu. Eskişehir'i baştan başa açtıktan sonra Kudüs'ün en eski şekerci dükkanı olan Cafer'de durdular. Orada sessizce birer künefe yediler. Yumuşatılmış ve şurupla tatlandırılmış peynir, tereyağı, durum buğdayı ve fıstık karışımından yapılan bu tatlı Miral'e annesiyle beraber Cafer'in dükkanına gelip tüm aile için künefe aldıkları hayatın en mutlu anlarını hatırlattı. Eskişehir'in surlarının dışında kendilerini demir bir kapının önünde buldular. Miral kapının üzerinde kararsızca olsa da Dar el Tifel Kudüs 1948 yazısını okudu. Gölgeli bir bahçeden geçerek kenarlarında çam ağaçları dikilmiş uzun bir araba yoluna ulaştılar. Yolun ötesinde bir meydan vardı ve daha uzakta 3 bina görülüyordu. Müdeccan tarzında dekore edilmişler, dedi Cemal kızlarına. Zengin, tarihi veya sanat miras gelenekleri hakkında yeni bir şey öğretme fırsatını hiç kaçırmazdı. Müdeccan tarzı, Miral ve Rana koru halinde ağırbaşlı biçimde tekrarladı. Sesleri kederli ve ciddi çıkıyordu. Yakında küçük kızların voleybol oynadığı bir çimenlik gördüler. Beyaz bir takım giymiş orta yaşlı bir kadın, işten bir tebessümle onlara doğru geldi. Kır saçları ensesinde toplanmıştı ve dudaklarına hafif pembe bir ruj sürmüştü. Cemal'i sevgiyle selamlayarak kızlara döndü, yanaklarını okşadı ve oynayan diğer çocuklara katılabileceklerini söyledi. Miral, Rana'nın elini tutmak için uzandı fakat kız kardeş babasını bir daha göremeyeceği korkusuyla sıkıca koluna tutunmuş bırakmıyordu. Sesçe surat asarak olduğu yerde duruyordu. Cemal kızlarını ellerinden tutarak diğer kızların oynadığı çimenliğe götürdü ve hemen ayrılmadığına, Hint'le biraz konuşması gerektiğine söz verdi. Rana bir an şüpheyle babasına baksa da nihayet ablasını takip etti. Miral göz ucuyla babasının uzaklaştığını ve dönerek yaşlı gözlerle onlara baktığını gördü. Onu hiç bu kadar mutsuz görmemişti. Cemal onlara el salladı fakat Rana oyun oynamaya başlamıştı ve bunu fark etmedi. Miran'ın önüne bir futbol topu kondu. Kız topa bakarak bir tekmeyle annesinin yanına olduğu ve hepsinin bir arada oldukları o günlere dönebilmeyi diledi. Tepenin en yüksek noktasına dikilmiş, eski şehre tepeden bakan en eski okul binasında sınıflar ve idari ofisler bulunuyordu. Bunlara Hind'in odası da dahildi. İngiliz mandası dönemine ait antika mobilyalarla dolu, basit bir oda. Oyun alanının diğer tarafında Şeyh Muhammed bin Yasim, sabahın parasıyla yaptırılmış ve yatakhane olarak kullanılan daha modern bir bina vardı. O sırada okulda 2000 kız bulunuyordu. Orada sınıflarda olduğu gibi Hint en küçük kızların birinci katta yatmasına karar vermişti. Her birinde 6 yatak bulunan odalarda yatıyorlardı. Daha büyük kızlar ikinci katta, dörder yatak içeren odalarda kalıyordu. Son olarak en üst katta okuldaki son yıllarını geçiren birkaç kız ve kampüste yaşayan öğretmenler için tek kişilik odalar vardı. Küçük alanın diğer tarafında jimnastik salonu ve tepenin biraz aşağısında parkla çevrilmiş olan Hind'in konutu bulunuyordu. Hind yaşlandığında büyük babasının en eski binalarından birini taşınarak kendi evi yapmaya karar vermişti. Geniş terası şehre bakıyordu ve beyaz taş duvarları neredeyse tamamen sarmaşıkla kaplıydı. İlk akşam geniş kafeteryada yedikleri akşam yemeğinin ardından üzgün gözlü zayıf bir öğretmen Miral, Rana ve diğer 4 küçük kızı odalarına götürdü. Rana yemeğine dokunmamıştı ve Miral'in elini bırakmıyordu. Miral daha büyük kızların küçüklere geceliklerini giyerken yardım ettiğini ve uykuya dalmaları için masallar anlattığını fark etti. Bu öyküler ise kendileri gibi başka yetimler hakkındaydı. Oliver Twist en sevilen öyküydü. Rana bunlardan birini dinlerken bütün gün bastırdığı gözyaşları yanaklarından akmaya başladı. Ablası onu yatağa yatırdı fakat Rana ağlamaya devam ediyor. Hıçkırıklar arasında annelerini kaybettiklerini fakat neden babalarını da kaybetmek zorunda olduklarını anlamadığını söylüyordu. Miral yatağını kardeşinkine yanaştırdı. Rana'ya beraber oldukları sürece her şeyin yoluna gireceğini söyledi. Ardından uyanana kadar kardeşinin saçını ve yanağını okşadı. Diğer 4 küçük kız da yataklarını birleştirmiş, beraber uyudukları tek bir büyük yatak haline getirmişti. Böylece yalnızlık ve terk edilmiş hislerini uzaklaştırıyordu. Sadece Miral uyuyamıyordu. Tekrar babasının ağaçlıklı araba yoluna uzaklaşmasını ve o akşam büyük kızların anlattığı öyküleri düşündü. Belki de gerçek olan üzücü öyküler, eskiden mutlu olan ve bir gün gülümsemeyi bırakıp ölen kendi annesinin öyküsü gibi. Miral Dar El Tifel'deki yeni konumuna çabucak uyum sağlarken, aynısı kız kardeş için söylenemezdi. Rana sessizdi ve daima Miral ile beraber olmak istiyordu. İlk gecenin ardından diğer kızlar yataklarını kız kardeşinkilerle birleştirmişti ve alt üstte birbirlerine sokularak beraberce uyuyordu. Bu tür yakınlık gösterileri anneleriyle fiziksel temas eksikliğini telafi etmenin bir yoluydu. Miral ve Rana'nın arasındaki ilişki daima güçlü olmuştu ve ümitsizlik anlarını aşmalarına yardım eden bir sığınaktı. Rana Miral'e bel bağlamıştı ve Miral bazen kız kardeşinin bu sürekli baskısından boğulacak gibi oluyordu. Fakat her geçen gün kardeşi yanı başında olduğu ve babası her hafta ziyaret ettiği için ne kadar şanslı olduğunu anlamaya başladı. Diğer kızların bazıları yapayalnızdı. En sorunlu kızlar soyları hakkında hiçbir şey bilmeyenler, sadece hiç akrabası olmamakla kalmayıp ebeveynlerinin kim olduğunu veya nerede doğduklarını bile bilmeyenlerdi. Bu kızlar içlerinin en kasvetlileri ve aynı zamanda en saldırganlarıydı. Bazen oyun saatlerinde aldığı fiziksel şiddet uyguluyor, basit bir yenilgiyi bile kabullenemiyor, çoğunlukla önemsiz şeyler için kavga ediyorlardı. Belirsiz geçmişlerini kabullenmeyi, cevapsız kalmaya mahkum sorularla yaşamayı beceremediklerinden kendilerine ve diğerlerine işkence ediyorlardı. Okulun bir adetine göre her akşam yatmadan önce öğrenciler birbirlerine öyküler anlatıyorlardı. Kızların çoğu öykülerin tamamen hayali veya arkadaşların deneyimlerine dayandığını iddia ederdi. Fakat çoğu durumda konuşurlarken gözlerinin üzerine çöken acı perdesinde Miral öykülerin kendilerine ait olduğunu sezerdi. Böylece 10 yaşındaki Lama'nın Bebekliğinde kundağa sarılmış ve caminin kapısına bırakılmış halde Kudüs müftüsünce bulunduğunu öğrendi. Diğer kızlar yanan köylerde tek başına dolanırken, iri gözlerle boşluğa bakınırken alınmıştı. Çoğunlukla okulda en fazla motive olan, kendilerine bir kimlik edinmek için esinlenen kızlar bunlar oluyorlardı. İlk ay içinde Miral sabah 5.45'te duyulan çalar saat sesine alışmıştı. Yavaşça kalkıp pencereye gidiyor, perdeyi açıyordu. Gözlerini ovalayarak Eskişehir'e bakıyordu. Surlarının üst yarısı güneş ışınlarıyla aydınlanmış, alt yarısı halen yarı gölgeler içindeydi ve alçak evler öylesine sık inşa edilmişti ki kendilerini ayıran sokakları gizliyorlardı. Caminin yanındaki evlerini arıyordu fakat görüşü bir minareyle engelleniyordu. Hala yatağında uyuyan ve kendisi gibi uyanmış gözlerini tavana dikmiş, işlerin neden bu hale geldi merak eden babasını düşünüyordu. Arka planda görkemli ve güven verici zeytin dalı şehri korur gibiydi ve şehrin yukarıdan görünüşünü hayal ederdi. Hareketsiz ve muhteşem bir yıkıntı. Miral yavaş yavaş okul hayatına ve her yerde kendisini takip eden kız kardeşinin sürekli varlığına alıştı. Hint ilk yıl aynı odada uyumalarına izin vermişti fakat sonraki yıllarda farklı odalarda uyurlarken bile Rana birçok şeyde Miral'e bel bağlamayı sürdürecekti. Saat 11'de günün ilk teneffüsünü bildiren zil çaldığında Rana oyun alanına giderek iri bir sedir ağacının altındaki banka oturuyordu. Bu arada Miral her gün sandviç, pide ve meyve tatlılarla dolu bir sepetle okula gelen kadından öğle yemeklerini alıp kardeşine katılıyordu. Anne rolüne uygun olarak Miral, daha küçük olmasına karşın daha güçlü bir yapıya sahip olup daha büyük gösteren Rana'yı doyuruyordu. Dar El Tifel'deki ilk birkaç aylarında Rana başka kimseyle konuşmadı ve öğretmenler kız kardeşinin ağzından birkaç kelime koparmak istediklerinde sık sık Miral'i çağırmak zorunda kaldılar. Yaz tatilinin ardından önceki yılki tablo tekrarlandı. Tek fark bu sefer Miral ve Rana'nın babalarının onları nereye götürdüğünü bilmesiydi. O sabah Miral heyecanlıydı, anaokulunu giderek bırakıp birinci sınıfa başlayacağını biliyordu ve bu büyük bir başarı gibi görünüyordu. Hepsinden öte yeni formasını giyip oda değiştirmek için sabırsızlanıyordu. Okula gelir gelmez Terzi'nin odasına koştu. Kapının dışında çoktan uzun bir kuyruk oluşmuştu. Terzi kadın her kızın ölçüsünü alarak formalarını değiştiriyordu. Öğleden sonra Miral beyaz gömleğini, yeşil kazağını, kırmızı hırkasını ve siyah ayakkabılarını aldı. Büyük bir ciddiyetle kısa pantolonunu ve en sevdiği mavi pamuklu tişörtünü çıkarttı. Ardından yavaşça formasını giyerek ayağındaki ayakkabılarını boyadı ve gururla aynaya bakarak Rana'ya göstermeye gitti. İki kardeşin artık aynı odada kalmaması Rana'yı huzursuzlaştırmıştı. Miral'in formasını gıpta ederek kendi formasının olması için bir yıl daha beklemek zorunda olduğundan şikayet etti. Yine de müdüre ve diğer öğretmenler Rana'nın geçen yıldan daha az melankolik olduğunu düşünüyordu. Cemal, Miral'in formasını hazır olana kadar bekledi ve kız formasını giyip geldiğinde ortalarında Hint ile iki kızın fotoğrafını çekti. Miral'in tarihe olan hayranlığı o yıl başlamıştı. Kalın gözlüklü ve dağınık kıvırcık saçlı, kısa boylu, tombul kadın olan Mayıs'a Fransız Devrimi ve Lübnan İç Savaşı'nın dehşetlerini roman ve masal okur gibi anlatıyordu. Tüm sınıf onun derslerini nefesini tutarak öykünün nasıl sonuçlanacağını görmeyi bekliyordu. Mayıs'a sınıfın ön tarafında gezinir, haritalar açar ve uzak şehirleri işaretler veya liderlerin ve kanlı savaşların resimlerini gösterirken kimse konuşmazdı. Nadiren Filistin adını kullanırdı. Daha çok Ümmet'ten, Büyük Pan Arap ülkesinden, Mısır Cumhurbaşkanı Nasır'dan ve Osmanlı İmparatorluğundan bahsederdi. Miral öğretmenin açıklamalarından bazı temel prensipleri süzdü fakat en çok tarihin eğer ve fakatlarını sorgulamayı öğrendi. 3. Ayda iki kez Miral ve Rana hafta sonunda evde geçiriyordu. Babaların uzun ağaçlıklı araba yolundan hızla yürüyüşünü görecekleri o cuma sabahlarını sabırsızlıkla bekliyorlardı. Cemal kızlarla beraber şehre dönmeden önce Hint ile uzun bir konuşma yapardı. Konuştukları konular Cemal'in kızlarından yetimler okuluna, Filistin'in geleceğine kadar uzanırdı. Cemal Hind'in ofisinden daima yüzüne bir tebessümle çıkardı ve birçok kez kızları ellerinden tutup kapıya ilerlerken Miral onun mırıldandığını duymuştu. Ne kadar yüce bir kadın. Cemal kızlarıyla müdürenin fotoğrafını oturma odasına, televizyonun üzerine asmıştı. Kederin üzerine çöktü bitmek bilmeyen gecelerde büyük bir huzur sağlayan bu fotoğrafa uzun uzadıya bakardı. Miral'in annesini hatırlatan gururlu bakışı, Rana'nın hafif dudak büküşü ve Hind'in dingin, güven verici ifadesi, kızlarını ona emanet etmekle doğru seçimi yaptığını kanıtlardı. Kızlar eve gelir gelmez banyo yapardı. Cemal, Miral'in bu anı ne kadar sevdiğini biliyordu ve ateşte suyu ısıtıp bakır küvete dökerken kızını izlerdi. Çıkan buhar banyo fayanslarını matlaştırarak ayna ile pencere camlarını buğulandırırdı. Her şey rüyaların en güzellerindeki mutlu anlarda olduğu gibi bulanık ve örtülü, ılık ve sisli görünürdü. Rana bu törenin neşesini paylaşmakta daima bir parça isteksizlik gösterirdi. Fakat kardeşi de küvete girer ve ikisi giderek ılınıp soğuyacak olan sıcak suda uzun bir süre kalırdı. Cemal tekrar tekrar küvetten çıkmalarını söylerdi. Ardından kızlarının kırışık, kıvırcık saçlarını taramaya çalışır, bol miktarda şekillendirici sürer. Fakat bu sevgi dolu ve sıkıntı ve çabalarına karşın Miral ve Rana okula sıklıkla düğüm düğüm saçlarla döner ve açmak için büyük kızlardan yardım alırlardı. Banyonun ardından Cemal öğle namazı için camiye gider, dönüşte çiçek ve bitkilerle işlenmiş küçük bakır masanın etrafında renkli deriden divanlarda oturarak beraberce öğle yemeklerini yerlerdi. Cemal çoğunlukla yanında köri, Hint pirinci ve mevsim sebzeleriyle tavuk kızartırdı. İyi bir aşçıydı, yaratıcı ve sabırlıydı ve kızları ziyaretler arasındaki 2 haftayı bu yemeğin tadını bekleyerek geçirirdi. Ertesi sabah gıda pazarına ve öğleden sonra Halıcılar Çarşısı'na giderlerdi. Gıda pazarında Cemal kızlarını hemen her zaman yığının en dibine yakın olan en iyi göbek salatayı seçmeyi öğretirdi. Kızlar meyve ve sebzelerin kokusunu, rengi ve duyumunu değerlendirmeyi öğrenirdi. Cemal domateslerin doğal gübreyle yetiştirilip yetiştirilmediğini anlar ve portakalın tatlı veya acı olduğunu bilirdi. Yiyecek alışverişin ardından kızlarını en yetenekli uygulayıcılarla, halı pazarındaki satıcılarla yaptığı kadim pazarlık sanatından dersler verirdi. Cemal İran halılarını severdi ve evini bunlarla doldurarak oldukça cana yakın hale getirmişti. Yıllar sonra ölümünün ardından Miral evin 3 odasında yerlere yayılmış veya duvarlara asılmış en az 33 halı sayacaktı. Cemal'in kızlarının da kendi hesaplarına, babalarına öğretecekleri bir şeyler vardı. Darif, Eltifel'deki katı kurallardan etkilenen Miral ile Rana, Cemal'e mahalleden bir kadının yıkayıp ütülediği giysileri nasıl katlayacağını ve gardıroba kaldıracağını gösterirdiler. Evde geçirilen pazar öğleden sonraları tartışmaya ayrılmıştı. Baba ve kızları, kızların sorunları ve eğitimlerin önemi hakkında konuşurlardı. Konuşurken kızlarını kucaklayarak şöyle derdi. Durumunuzun belirsizliği, bizi her şeyin daha güçleştiği, her şeyin üstesinden büyük güçlüklerle gelinen ve özgür hayatın özellikle eğitimsiz bir kadın için daha da zor olduğu bir konuma koyuyor. İkiniz de elinizden geldiğince çalışıp öğrenmelisiniz. Sadece bu şekilde özgür olabilirsiniz. Diğer zamanlarda kızlar babalarının her gün güllerini, begonvillerini ve zeytin ağaçlarını sulayarak veya büyük bir çamın gölgesinde kitap okuyarak saatlerini geçirdiği camiler meydanına doğru zevkle yola çıkardı. Cuma günleri inananlar ülkenin 4 tarafından Mescid-i Aksa Camii'nde ve Kubbetü's Sahra'da dua etmeye gelirdi. Miral ve Rana, Arapların Harem-i Şerif dediği Mekke ve Medine'den sonra İslamiyet'in en kutsal 3. mekanına ulaşmak için Eskişehir'i kat etmiş, Şam veya Yafa kapılarından giren insan seline karışırdı. Eskişehir'in işgal edilmiş topraklardan her gün kadınların getirdiği sebze sepetleriyle, daha da daralmakta olan dar sokaklarıyla, Kudüs ve Yahudiye tepelerinin şahane manzarası arasındaki tezat, en inançları bile etkileyecek kadar büyüktü. İnsanlar namaz sonrası bahçelerde oyalanıp Arap ekmeği ve humus yerken, çocukları etraflarında Zeytin Dağı'nın heybetli manzarasına karşı neşeyle oyun oynardı. Cumartesi günleri bu sefer Eskişehir'i kat edenler Batı Kudüs Yahudileri olurdu. Herod kapısı ve Şam kapısından geçerek ağlama duvarında dua etmeye giderlerdi. Miral ve Rana özellikle Ortodoks Yahudilerden uzun siyah saçlarından, beyaz gömleklerinden ve kısa pardüsleri Orta Doğu yazlarının en sıcak günlerinde bile giydikleri ağır siyah kumaş pantolonlarından etkilenmişti. İki inançlı grubun Yahudi ve Müslümanların tuttuğu Yol çatala kadar aynıydı. Burada Müslümanlar camiler meydanına tırmanırken, Yahudiler Kral Herod'un yaptırdığı tapınaktan kalan, tek parça olan Hakotel Hamaravi'nin ağlama duvarına girişine devam ederdi. Cemal kendi diniyle Yahudi dinin birçok ortak noktası fakat tek bir büyük temel farkı olduğunu hissederdi. İslamiyet kendini aynı anda hem göstermekten hem gizlemekten hoşlanan bir dindi. Muhteşem Kubbetü's-Sahra, şehrin her noktasından görünen, altın çatısı ve altı duvarını kaplayan, aşırı renkli çinilerinin yanı sıra Doğu Kudüs'e yayılan birçok minaresiyle İslamiyet'in gösterişi yönüne tanıklık eder gibiydi. Diğer taraftan saray ve camilerin iç avluları, çeşme ve mihraplar ile beraber aynı zamanda sihirli güzelliğini gizlemeyi seven bir dini simgeliyordu. Diğer taraftan Yahudi dini gizemden büyülenir gibiydi. Veya en azından geceler boyu düşünen Cemal'in vardığı sonuç buydu. Yahudiler için dünyada daha kutsal bir yer yoktu. Tapınak tepesi, ağlama duvarını ve dini okullardan, yeşivalardan gelen sürekli gürültü içerek açık hava sinagogu, Kudüs'ü dünyanın dört bir tarafından Yahudilerin bitmeyen hac alanı ve hedefi haline getiriyordu. Burada yaşayanların çoğu şehrin zeytin ağaçlarının dallarının rüzgarla değil, Tanrı'nın nefesiyle hareket ettiğine inanıyordu. Hristiyan hacılar ise eski şehrin içinden geçen hac yolu, çile yolu olarak da bilinir, boyunca yürürdü. Yol boyunca her durakta durarak kutsal kıyam kilisesine ulaşır, burada keskin sarhoş edici esans bulutu onları sarardı. Biraz öğleden sonrasında Cemal ile kızlar gıda pazarındayken, Miral kasaplarda asılı tavuklara, sokağa kan damlatan kesik etlere, yaşlı adamların nargile içip nane veya ada çayı veya kakule kahvesi içtiği kahvelere bakıyordu. Ardından önlerinden geçen bir grubun ilgisini çekmesine döndü. "Baba, bu turistler nereye gidiyor?" diye sordu. Ayaklarının dibinde hasır sepetli yerde oturan yaşlı bir kadından asma yaprağı almaya dalmış olan Cemal, gözlerini yukarıya kaldırarak Miral'in gösterdiği yöne baktı. "Onlar turist değil." diye cevapladı gülümseyerek. Onlar kutsal kıyam kilisesine giden Hristiyan hacılar. Cemal ile kızlar daha sonra Cafer'in dükkanında durarak birer künefe yeme adetlerini yerine getirdiler. Tüm bu zaman zarfında Cemal, şehirleri gerçekten kültür ve dinlerin buluşma noktası ise sadece bir kısmı tanımanın doğru olmayacağını düşünüyordu. "İsterseniz kutsal kıyamı ziyaret edebiliriz," dedi. Yeni bir fikirden heyecanlanan kızlar hevesle kabul etti. Üçü hac yolunun son bölümünü açtılar. Tabelasının üzerinde kutsal kıyam yazan demir bir kapıya geldiklerinde Cemal, "Şehir için Yahudilerle yaptığımız mücadeleden yüzyıllarca önce aynı sebepten Hristiyanlarla savaşmak zorunda kaldık," dedi. Kızlar ve babaları bir an durakladılar. Boğucu bir sıcak vardı ve Rana bir bardak su istedi. Sol tarafta küçük bir hediyelik eşya dükkanı vardı. Burada satılan malların çoğu özellikle ahşap haçlarla dikenli taşlar, Miral ve Rana'ya gizemli görünüyordu. Hasır bir taburede oturmuş yaşlı bir adam dikkatle okuduğu Al-Kudüs gazetesinden başını kaldırdı, Cemal'e yaklaşması için işaret etti ve bir şişe su verdi. İki adam konuşmaya başladı. Bu arada çocuklar bazilikanın girişine akın etmiş hacı gruplarını izliyordu. Yaşlı adam birkaç dakika sonra ayağa kalktı. O ve Cemal kiliseye doğru yürüdü. Dükkandaki sayısız hediyelik eşyaya hayran kalan Miral ile Rana geride kaldılar ve hacı seline karışmadan önce iki adama yetişmek için koşmak zorunda kaldılar. Kızlar Cemal ile dükkan sahibini izleyerek sessizliklerini korudular. Kiliseye girdiklerinde yaşlı adam sık sık bastonuna yaslanarak durdu ve bir kaya veya bir lambanın önemini anlattı. Miral adamın söyleminin çoğunu anlamıyordu. Kıptilerin, Süryani, Ortodoks, Yakubilerinin, Ermenilerin veya Yunan Ortodokslarının kim olduğunu bilmiyordu. Fakat uzun sakallı ve komik şapkalı papazlar görmüştü. Esanslı fenerlerini sallayıp anlaşılmaz ayinler söyleyerek geçiyorlardı. Bütün bunların mür, esans ve gaz lambalarının dumanlarıyla ağırlaşan ekşi havayla birleşmesi, tekrar güneş ışığına çıktığında Miral'in kendisini rahatsız ve yorgun hissetmesine neden oldu. Ardından yaşlı adam bastonunu kaldırarak birkaç adım ötedeki bir minareyi gösterdi. "Bu Ömer Camii," dedi. Hazreti Ömer ikinci halifeydi. Kudüs'ün Ortodoks Patriği onu gelip şehrin anahtarını almaya davet etti. Hazreti Ömer Öğlen namaz saatine geldi ve Patrik onu kutsal kıyam kilisesine girip namaz kılmaya davet etti. Fakat halife, bir gün şehirdeki Müslümanların kendisinin namaz kıldığı yerde cami inşası için hak iddia edebilecekleri endişesiyle buna razı olmadı. Bilge bir adamdı ve çeşitli dini toplumların dengesini korumak için elinden gelen her şeyi yapardı. Bu, İslam'ın gerçek ruhudur. Eve dönerken Miral, şehrinin gerçekten de karmaşık bir yer, kendini her köşede başında veya garip bir adı bulunan bir ibadet yerine geldiğinizde açığa vuran bir gizem olduğunu düşündü. En sonunda bir kadın öfkeli sesi Miral'in düşüncelerini böldü. Kadın sarışındı, bir kolunda küçük bir çocuk tutuyordu ve tezgahtarla ateşli bir tartışmaya girmişti. Gerçekte yaptıkları şey tartışma değildi, zira tüm konuşmayı kadın yaparken adam sakince ona bakıyordu. Kızları ve babalarını gören kadın İngilizce olarak onlara hitap etti. O korkunç bir adam. Bir elbiseye 35 dolar vermem. Kadın gittikten sonra saçı nihayet ağzındaki bir dizi eksik sararmış dişi sergileyerek sırıttı. İngiliz bir turist taklidi yapıyordu. Fakat çocuğuyla İbranice konuştuğunu duydum. O yüzden 35 şekel yerine 35 dolar istedim, dedi memnuniyetle gülerek. Cemal'in kızlarının dünya görüşünü etkilemeden bu husumetin kökenlerini anlatması çok zordu. Farklı ırklardan insanlara saygı duyarak büyümelerini istiyordu. Fakat bir gün bu durumun yıllar ve yüzyıllar boyu dini fanatiklerce sürdürülen sayısız savaşın sonucu olduğunu açıklaması gerekeceğini biliyordu. Onları farklılaştıran koşullar bazen sadece siyasi ve ekonomik menfaatlerden, bazen ise uzun zamandır unutulmuş nedenlerden doğmuştu. Çoğu insan kendi yollarının asıl olduğuna inanırken, diğerleri çok fazla masumun kanıyla lekelenmiş, aynı yolların tekrar birleşeceğini umuyordu. Bir et lokantasında tavuk sipariş ederken Cemal kesinlikle ikinci gruba dahil olduğunu düşündü. Dar El Tifer'e dönmeden önceki gece kızlar daima Cemal'in yanına yatar ve durmadan konuşurlardı. Sırayla konuşmaya çalışsalar da çoğunlukla uykuya dalana kadar aynı anda gevelerlerdi. Cemal daha sonra onları nazikçe kaldırır ve paylaştıkları yatağa teker teker taşırdı. Okula dönmek zorunda olduğunu bilen Rana, ertesi sabah çoğunlukla asabi olurdu. Bu nedenle Cemal, hatiplik yeteneğini ortaya koyar ve kız kardeşini okula dönmeye ikna edecek yeni büyülü yollar hayal etmeyi seven Miral'in desteğini alırdı. 8. ayrımın sonu, sayfa 113.